Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, bugün iki konuyu vaktimiz yettiğince müzakere etmeye çalışacağız hocamla. Bunlardan ilki programımızın ilk bölümünde bizim böyle kadim bir tartışmamız, kimlik tartışmamız, evet, diyebiliriz. Evet. Yani biz kimiz soruyoruz. Yani işte milliyetçiliğimizin dozajı nedir, sınırları, evet, nedir? Evet. Ümmetçiliğimizin sınırları nedir?
Evet.
Turancılık belki, evet, biraz geçmişte kalmış kadim bir tartışma ama zaman zaman gündeme geliyor Turancılık. Geliyor. Hatta tabii, hocam tabii, bir ara üst kimlik, alt kimlik tartışmaları yapıldı. Vardı, üst kimlik tabii olarak Türkiyelilik dendi. Çok, evet, sanki makes bulmadı.
Bulmadı, evet.
Zaman zaman siyasetçiler de birbirini karşılıklı olarak itham ediyorlar. Ya Türk demekten imtina ediyorsun.
Evet.
İşte Türkiyeliyiz diyorsun. Biz Türk'üz. Bir takım entelektüel tartışmalar da var. İşte Türk, evet, demek Müslüman demek. Zaten, evet, Türklük adı altında bütün ırklar Türkiye'de mündemiş hale gelmiştir, evet, gibi filan. Yani, evet, evet, çok güncel bir tartışma. Yani neredeyse,
evet,
her hafta ya da ay geçmesin ki bu konuyla ilgili bir tartışma olmasın. En son çözüm süreci, demokratikleşme sürecinde, evet, de bu konu böyle sıkça tartışılıyor. Şimdi benim hocam dikkatimi celbeden bu son haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'da söylediği bir söz vardı. Yani Türkiye'nin dışında da Türk var dedikleri için tek parti döneminde tabutluk adı verilen işkencehanelere atılanların hayallerini bugün biz gerçekleştiriyoruz dendi.
Doğru.
Birazdan herhalde siz de bahsedeceksiniz, evet, bu tabutluk adı verilen işkencehanelerin, evet, evet, işte 1944-45 yıllar arasında bir Turancılık davası, mahkemesi davasına atfen söyleniyor. Fakat Cumhurbaşkanımız mesela dündü galiba, dünkü, hı, grup toplantısında da mesela ümmetçilikten bahsetti. Burada zımnen bir Turancılık çok söylemi güzel aslında. Şimdi bunu da çok kullanıyoruz biz, ümmetçilik, doğru, diye. Doğru. Yani Müslüman, ümmet, muhafazakar, İslamcı siyasete de yakışan bir söylem.
Tabii.
Özellikle yurt dışındaki, yani kendi vatanımız dışındaki Müslüman kardeşlerimizi kucaklamak adına. Tabii. Fakat yani biz kimiz? Fikir mi değiştiriyoruz yoksa bunlar birbirinin iz düşümü, birbirinin mütemmim cüzü fikirler, evet, mi? Bu konu yazılıyor, çiziliyor. Ben de tekrar bir gündeme getirmek istedim yani, hocam. Biz kimiz hocam?
Evet, yani bu aslında biz kimiz sorusu Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra çok yukarıdan aşağıya Türkiye'nin yerel, milli, ümmet özellikleri, ulusal sınırların dışında yaşayan Türkleri dikkate almadan çok o dönemin tarihsel realitesine dikkat ederek tanımlanmış bir siyasal kimlik var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı bir yönüyle Osmanlı'nın emperyal siyasetinin tasfiyesidir. Ulus devlet siyasetinin kabulüdür. O dönem şartlar bunu gerektirdi belki. Çünkü hakikaten son topraklarımız da işgal edilmişti. Payitaht da işgal edildi. Dolayısıyla yeniden aynı ekiple bir siyasette karar verildi. Birinci meclisten sonra, birinci mecliste tasfiye edildi. Bu konuyu ben İstanbul Fikriyatı'nda da yazdım bir ay önce. Yani ümmet, millet, Turan siyasetlerinin Türkiye için anlamı siyasi kimlik açısından. Bu kimliklerimiz şimdi uzun süre dışlandığı için ulus devletin sınırlarında bir Türklük, ulus devletin sınırlarında bir Müslümanlık dayatıldığı için veya zorunlu görüldüğü için,
evet,
Türkiye sınırları dışındaki Türkler üzerine konuşmak yasaktı. Müslümanlar üzerinde Müslümanlık iddiasında bulunmak yasaktı. Dolayısıyla Türkiye'de efendim Turanlık, ümmetlik boş siyasettir gibi laflar ediyorlar. Bizim İslami kesimde ciddi anlamda önde olan adamlar, isimlerini söylemek istemiyorum. Ben buna karşı hatta o yazıyı yazdım. Türkiye artık o ulus devletçi siyasetten çıkması gerekir. Kimlik dediğimiz şey hep aynı kalmaz. Kimliğin bir ontolojik yönü var. Bir de kimliğin tarihsel, sosyolojik ve politik yönü var.
Evet.
Bu tarihsel olan yönü yeni şartlara göre kendisi yeniden üretir. Türkiye artık Türkiye'nin ulus devletçi siyaseti gibi Anadolu sınırlarının dışında kalan Türklere mesafeli davranamaz. Müslümanlığa mesafeli davranamaz. Bunlarla ilişkili hareket etmek zorunda. Dolayısıyla bu yeni süreçte kimliğimizi yeniden arıyoruz ve inşa etmeye çalışıyoruz. Ben de o yazımda bunu dile getirmeye çalıştım. O nedenle aslında millet, ümmet ve Turanlık arasında bir sentez kurmaya çalıştım.
Evet.
Çünkü Turancılığın sadece efendim şövenist bir milliyetçilik boyut olarak okumak yanlış bir şeydir. Mesela Turanlılığın, Turancılığın bir ümmet boyutu da var. Ümmet ne demek? Ulus devlet sınırlarını aşan bir geniş siyasal aidiyet demek Müslümanlar için. Turan bölgesinde yaşayan Türkler Müslüman Türklerdir. Ve onların ortak aidiyetini savunan kişiler şöven milliyetçilik üzerinde savunanlar olduğu gibi daha geniş anlamda Müslümanlıkla barış çerçevesinde savunanlar olmuş. Mesela Enver Paşa bu açıdan önemli bir isimdir.
Evet.
Enver Paşa'ya baktığımız zaman işte Turancılık siyasetini oradaki bütün Müslüman Türkleri birleştirme temelinde olan bir siyasettir.
Ve hocam şehadeti de orada gerçekleşiyor.
Şehadeti de orada. Yani Kafkas İslam Ordusu'nu kuruyor.
Evet.
Bakü'nün komutanı. Kurtuluşuna, Azerbaycan'ın kurtuluşuna büyük bir katkısı var.
Mezarı da galiba 20 sene önce falan getirildi.
20 sene önce bak yine rahmetli Özal döneminde getirildi ve yine artık Türklerin Türkiye sınırları dışındaki iddialarının önemsendiği dönemde getirildi.
Evet.
Yani Sovyetler çöktü. Dolayısıyla Türkler üzerinde olan baskı kısmen kalktı.
Evet.
Hemen bu şeye sahiplenildi.
4 Ağustos 1996'da Türkiye'ye getirilmiş. Şu an İstanbul yani. Şişli'deki Abide-i Hürriyet Tepesi'ne defnedilmiş.
Defnedildi. Evet. Bu önemli bir dönüşüm anlatıyor. Yani
30 yıl önce.
Tabii. Çok önemli bir dönüşüm anlatıyor. Türkiye artık sadece
şehadeti de hatırlatalım hocam dinleyicilerimize. 4 Ağustos 1922'de Tacikistan'da toprağa veriliyor. Evet. Yani düşünün bizim 100 sene önceki vizyonumuz
bir genelkurmay başkanlığı yapmış olan
değil
bir
mi hocam? Dört dil bilen bir insan yani.
Evet marjına bakın yani nerelerde dolaşıyor nerelerde siyaset geliştirmeye yeni bir egemenlik tesis etme çabasında.
Ve Osmanlı subayı hocam. Osmanlı paşası.
Osmanlı subayı. Yıllarca ulus devletçiler ona hayalperest dediler.
Evet.
Turancılara hayalperest dediler. Ümmet anlayışını savunanlara hayalperest dediler. Ümmet olmakla milli olmak birbirine tersmiş diye dediğim gibi ya. İslamlık üzerine bir sürü araştırma yapan abimiz bunu söyledi. Garip bir şey. Hayır. Ümmet anlayışı ne kadar ulus devlet tarafından bastırıldıysa Turancılık anlayışı da bastırıldı. Çünkü Turan da emperyal bir anlayışı anlatıyor. Türklerin bütün dünyadaki Türklerin birbiriyle ilgisi olması demek.
İttihadını
anlatan bir şey.
Evet.
Şimdi Turancılık davasına bu kadar şiddetle karşı çıkmalarının güncelik siyaset açısından elbette Nazizmle, Sovyet Birliği'yle yani şeyle çatışmasıyla, Sovyetik düşünceyle, Nazizmin çatışması veya Hitler'le, Stalin'in çatışmasıyla yakından ilgili. Fakat daha geniş manada, Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi tamamen hakikaten sizin Türkiye dışındaki Türklerle bir iddianız olamaz. Türkiye'nin dışındaki Türkleri yok kabul ediniz. Türkiye'nin dışındaki Müslümanları yok kabul ediniz. En iyi Müslüman Anadolu Müslümanıdır. En iyi Türk Anadolu Türküdür.
Hocam şeyi hatırlar mısınız? Yani ben işte 1985-90 o arada işte ortaokul lise yıllarımız başladı. Ben Türkiye'deki Atlas adı verilen o haritalarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye kocaman SSCB yazardı. O bütün şimdiki Orta Asya'nın üzeri kapalıydı.
Evet.
Ve ne müfredatta ne tarih hiçbir kitaplarında yerde, ne coğrafyada ya burada Kazaklar var, Kırgızlar var, Azeriler var,
Türkler
var, Tacikler var, Özbekler var, Türk hiç söylenmezdi.
Hiç söylenmez, yok.
Ama şu demek ki o günkü talim terbiye siyaset kuruluna da bu adamlar hakimmiş.
Tabii.
Yani Sovyetik, Marksist, insanlar hakimmiş hocam. Yani hiç bahsedilmezdi.
Çok, aslında ondan daha evet. çok resmi ideolojinin ulus devletçi siyaseti Türkleri sadece Anadolu'da algılıyor. Sovyetler korkusu var. Ciddi evet. anlamda kuzey korkusu var. Bu evet. kuzey korkusuyla muhatap olmak istemiyor.
İstemiyor.
Turancılık davası demek. Sovyetlerin emperyal vizyonunu sorgulamak demektir.
Doğru. Hocam bir de şeye de bir atıfta bulunsak. Yani evet. Cumhurbaşkanımızın o bahsettiği Türkiye dışında Türk var diyenleri.
Çok işte, önemli bir söz bu.
Yani mesela bu şöyle çıkıyor. Dinleyicilerimize de hatırlatalım. 1944'te görülen bir dava.
Evet.
İkinci Dünya Savaşı zamanı. Aslında o zaman Almanlar ve İtalyanlar aşırı milliyetçi kabul ediliyor.
Evet.
Bizi yanlarında savaşa çekmeye çalışıyorlar.
Evet.
Biz evet. çok işte, Turancılık fikrine filan bu aşırı milliyetçilik ögeleri muhteva
katarak.
İhtiva ettiği için katılmak istemiyoruz.
Evet.
Ama işin seyri değişiyor. Ruslar bu sefer Almanları püskürtmeye başladığı zaman Turancılık fikri bize tamamen ters geliyor. Ruslarla çatışmamak adına.
Tabii,
işte tam
tabii.
o esnada bu Sabahattin Ali, Nihal Atsız,
Alparslan
Türkeş,
Oğuz,
bunların
Türkan,
Zeki Veli Togan,
Zeki Veli Togan,
Reha Oğuz Türkkan, işte evet. Fethi Tevetoğlu gibi isimlerin bulunduğu bir dava ortaya çıkıyor ve bunlar mahkum ediliyor. Yani evet. bu Turancılık ideolojisinden dolayı bir takım işkenceler görüyorlar. Cumhurbaşkanımızın yani. Atıfta bulunduğu bu aslında.
Evet, tabutta.
Evet.
Bunlar
yani hocam
tabutluk.
Acaba yani bu tür ideolojiler özellikle milliyetçilik tandanslı Turancılık biraz bunun üst versiyonu, meta söylemi.
Evet.
Yani konjonktürel mi? Bunlar süreyen, devam edebilecek ideolojiler, ülküler, adını her ne evet, dersek evet. diyelim, manifestolar bu değil mi hocam? Yani şimdi, konjonktörde bakın bunları mahkum etmişler
evet,
o zaman.
Evet, evet.
Şimdi kısmen biraz yabancı düşmanlığıyla filan ya da etrafta bizim de artık biraz tırnak içinde kullanıyorum emperyal ideallerimiz, yayılmacı ideallerimiz. En son işte İran, İsrail, Amerika savaşı filan. Bütün bunlarla mı yeniden gündeme geldi? Yani saf, pürüten ideoloji değil midir bunlar? Çok mu konjonktüreldir?
Aslında şu var tabii. Dediğim gibi ideolojik kimlikler egemen siyasetlerle etkileşim içinde oluşuyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de ulus devlet kurulduğu zaman ulus devletin egemenlik anlayışına göre sadece ulusal sınırlarda var olma iddiasını taşıyan bir ideolojiye veya ideolojilere müsaade edilmiştir. Veya işte mesela Türkçülükse sadece Anadolu sınırlarında Türkçülük. Müslümanlıksa sadece Anadolu sınırlarında Müslümanlık. Solsa yine milli sol bu çerçevede. Yani milli İslam derken de böyle, milli Türkçülük derken de böyle. Aslında bu bir millilik değil bence. Buna ulusalcılık demek lazım. Çünkü milli dediğimiz şey daha farklı bir şey. Millet demek. Millet Anadolu sınırlarında mahkum edilemez. Türk milleti dediğimiz zaman yani bir yönüyle Türk milleti sadece Türkiye'de yok ki yani. Türkler sadece Türkiye'de yaşamıyor ki. İşte Türk sporu diyor. Ya ben diyorum ki bu Türk sporu burada yetersiz. Yani Azerbaycan'daki Türk sporu değil mi? Özbekistan'daki Türk sporu değil mi? Bence onlar da Türk sporu. Ha, o zaman bazen burada Türkiye'deki spor diyeceksin.
Evet.
Ama bütün Türklerin sporlarıyla ilgili konuşurken Türk sporu diyeceksin. Bakın Türk kavramını burada hem yerel düzeyde Türkiye diyerek hem de genel düzeyde kullanabiliriz.
Evet.
Bilincimizi değiştirmemiz lazım. Bizim artık Türkiye'de ulusal bilincin ötesinde emperyal bir bilince sahip olmamız lazım.
Evet.
Emperyal bilinç kötü değil, illa yayılma değil. Sana benzer olan insanlarla beraber olmayı, ait olma duygusuna sahip olmayı kapsar. O nedenle ümmet de bir emperyal siyasettir. Bir imparatorluk siyasetidir yani. Ümmet tek bir devlete sığmaz. O nedenle Müslümanlar nerede olursa olsun Müslüman olan kardeşini kendisine ümmetin bir parçası olarak görür.
Evet.
Bundan dolayı dini açıdan bir emperyallik var. Ama öte yandan soylar üzerinde diyelim. Gittiğimiz zaman da Türkler sadece Anadolu sınırlarında yaşamıyorlar. burada da bizim artık siyasi egemenlik anlayışımızın ulusal egemenlik anlayışına çıkıp geniş, emperyal, imparator, adı imparator olmayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenlik vizyonu nedir? İmparatorluktur. 52 tane devlet var. Rusya Federasyonu'nun egemenlik siyaseti ulus devlet mi? Ulus devlet değil. ABD de ulus devlet değil. Çin ulus devlet mi? Değil. Efendim, İngiltere'nin biz ulus devlet olduğunu mu sanıyoruz? Siyasal tahayyül olarak. Commonwealth onlarca devlette oluşan Britanya,
evet,
imparatorluğu var. Dolayısıyla Türklerin de artık imparatorluk siyasetiyle bakmaları lazım dünyaya. Turan düşüncesi bence bunu karşılıyor. Turancılığı şövenizme indirgersek problemli. Yani aşırı milliyetçiliğe, şövenizme, ırkçılığa indirgersek problemli. Ama Enver Bey'in yaptığı gibi Turan bölgesindeki, coğrafyadakisindeki Müslüman Türklerin beraberliğini üst bir siyasi çatı olarak algılarsak önemli bir şey.
Yani peki hocam, bu, Türkiye'de bugün milliyetçilik...
Erdoğan bence buna yönelik bir değişimi algılıyor,
evet,
ve bunu seslendiriyor.
Bir de Türkiye'de hocam şu an milliyetçiliği temel ideoloji gören 3 tane siyasi parti var. İşte Milli MHP var, İYİ Parti var ve Zafer Partisi var.
Evet.
Sanki MHP'de biraz o Türk-İslam sentezi denilen o senteze, evet, uyan bir daha milliyetçilik anlayışı var ama İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin güttüğü milliyetçilik ideolojisi çok seküler
daha bir milliyetçilik. Sert bir milliyetçilik.
Evet. Dolayısıyla Turancılık şu an Türkiye'de hangisiyle daha iyi temsil edilir ya da hangisinin işine daha çok yarar diye bir de bir soru sormak isterim.
Turancılığı Türkiye'de, yani ben Türkistan'a gittim. Ben 2 seneden beridir Türkistan diyorum. Böyle yazılar da yazdım. Yani Turan meselesi Enver Paşa'nın ortaya koyduğu gibi bizim hem İslam'la hem Türklerle beraber algılamamız gerekiyor. Geniş algılamamız lazım. Bu açıdan da MHP daha yakın duruyor. Ama MHP dediğim gibi o şey unsurlardan da biraz kendini çıkarması lazım. Sert milliyetçilik yaklaşımlardan. Gerçi Bahçeli'nin bazı açıklamaları bunu gösteriyor. Bu önemli, bu tutumlar. Bu İslami boyut da buna açık olduğu zaman, İslami boyuta açık olduğu zaman Turan düşüncesini savunmak MHP'ye daha uygun bir şey yani. Çünkü MHP dediğin gibi diğer partiler kadar sert bir milliyetçi tutuma sahip değil. İslam'la beraber daha kucaklayıcı davranıyor. Artık Kudüs davasını da karşılıyor. Fakat bence bu sadece bir MHP davası değil. Yani bütün İslam iddiası olan kişilerin de davası olmalı. Yani çünkü Turan düşüncesi aslında bir yönüyle ümmet düşüncesinin belli bir coğrafyadaki yansımasıdır. Ümmetle uzlaşan bir Turan düşüncesi olabilir.
Evet.
Ümmet anlayışından tamamen farklılaştırılan, İslam'ı dışlayan, dini dışlayan bir Turancılık, salt, şövenist bir düşünce olur. Dünyaya çok sunacağı bir şey de olmaz. Türk olmayı salt Türklükle tanımlamak ne kadar neyi getirebilir? Yani buna bakmak gerekiyor. Çünkü geniş emperyal siyasal tahayyüller Osmanlı örneğinde, ondan sonra Selçuklu örneğinde İslam'la sağlanmış bir şey. Bu açıdan önemli. Türkiye artık bence Avrasyacılık dışında, Avrupa Birliği dışında uluslararası iki önemli siyasal tahayyülle karşı karşıya.
Evet.
Bu siyasal tahayyüllerden birisi Turancılıktır, diğeri ise ümmetçiliktir. Türkiye'nin dışarıya açılmasını, kendi siyasal tahayyülünü ulus devletin dar sınırlarından çıkararak daha geniş bir biçimde ortaya koymasının çok önemli imkanları bunlar.
Yani şu anki konjonktür açısından da hem de dava, evet, diyelim hocam tırnak içerisinde, evet, mevcut hükümetin işte muhafazakar İslamcı bir hükümet, evet, olduğunu kabul edersek ve dava diye nitelendiriyor biliyorsunuz bizim, evet, sağ siyaset bu işleri. Aslında ikisi de hem bizim gerçekten hakikatimize, ideallerimize uygun bir siyaset, hem de konjonktür açısından da uygun bir siyaset.
Uygun bir siyaset, tabii. Evet. Uygun bir siyaset. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin tabii bu siyasal tahayyülünü genişletmesi, bunu tahkim etmesi, bununla ilgili bir şey. Ekonomiyle, teknolojiyle, entelektüel düşünceyle, sadece teknolojiyle de olmaz bu. Bakın hala yani algılamalarımıza bakın, yani dediğim gibi Türk deyince niye Özbek'teki Türkleri algılamıyoruz?
Evet.
Niye değil mi? Bütün Türkistan'dakini algılayamıyoruz.
Doğru.
Sadece Anadolu'daki Türkleri algılıyoruz.
Evet.
Yani bilinç dünyamızın değişmesi lazım bu açıdan. Bu kimliklerin tabii çoğunluğu zaman içinde merkezileşir.
Hocam şöyle, programımızın ilk bölümünün kolektif sonuna geldik.
Evet.
Bir ara verelim.
Tamam.
Ardından devam edelim hocam buna. Bir
peki,
konumuz daha var zaten.
Evet.
Değerli dostlar, Kırkambar programımızın bu ilk bölümünde kimlik meselesini konuştuk. Biz kimiz? İşte Turancılık, ümmetçilik, zaman zaman böyle yükseliyor bunlar. Bunu konuştuk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından hem hocam yine siz sözlerinize devam edersiniz. Bir de hocam şu nüfus meselesi ve bu dışarıdan göç alma meselesini evet, konuşacağız. Değerli dostlar, kısa bir ara, aranın ardından Kırkambar programımız devam edecek efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Bendeniz Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Turancılık ve ümmetçilik üzerinden biz kimizi konuşuyorduk. Hocam, bölüm sona erdiği için sözünüzü evet, kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Lütfen devam edelim. Vaktimiz kalırsa da şu dışarıdan göç alma meselesi, nüfusu dengeleme evet, adına onu da konuşmak istiyorum. Buyurun hocam.
Aslında o da bu konuyla ilgili evet, bir yönüyle. Şimdi Türkiye hakikaten ulus devlet siyasal hegemonyasından çıkıyor yavaş yavaş. Bölgesiyle ilgileniyor. İşte Türk Teşkilatı, Devletler Teşkilatı kuruldu. Ondan sonra Suriye ile etkileşim içinde, Libya ile etkileşim içinde, Balkanlarla. Dolayısıyla bu ilgisini geliştirmesi, tahkim etmesi için uluslararası niteliği olan bu siyasi kimlikleri önemsemek zorunda. Yani biz Avrupa Birliği ile bu açılımları sağlayamayız. Biz Avrasyacılıkla sağlayamayız. Çünkü Avrupa Birliği nihayetinde Avrupa'nın projesidir.
Hristiyanlar Kulübü deniyor ya hocam, aslında kabaca.
Ya onun seküler biçimi
seküler
diyelim.
Biçim, evet.
Ondan sonra Avrasyacılık da 1920'lerden beri Rus entelektüellerin geliştirdiği bir Rusya projesidir.
Yani oradaki peki, başat aktörler Ruslar ve
Ruslardır,
Çinliler.
Tabii.
Çin var bir de değil
Çin
mi hocam?
Çin var bir de.
Evet.
Biz yani Türkler olarak büyük bir nüfus teşkil ediyorsak, Müslüman kimliğimizde, diğer dilimizde, özelliklerimizde, o zaman bizim de kendimize ait bir dünya iddiasını içine taşıyan bir siyaset tarzımızın olması gerekir.
Evet.
Bence bu iki siyaset tarzı önemli. İslam dünyasıyla da ilişkiler kurma açısından ümmet önemli. Türkistan'la da önemli. Turan'da Türkistan bölgesindeki Müslümanlarla, Türklerle beraberlik açısından bir siyaset. Dediğim gibi bunları bugünün şartlarıyla, dünyanın şartlarıyla, yeni uluslararası ilişkilerle, yeni toplumsal birikimlerle, bunlar üzerinde düşünmek, bunlar üzerinde görüş üretmek önemli bir şey. Bakın biz Türkiye'de bunu eli yüzü düzgün bir biçimde entelektüel bir siyaset olarak ortaya koyamıyoruz, konuşamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı gidip konuşuyor, cümleyi kullanıyor. Değil mi?
Evet.
Yani o kadar uluslararası ilişkiler bölümü var, o kadar siyaset bilimleri bölümleri var. Düşünün yani. O kadar felsefe bölümleri var.
Ama hocam bizim entelektüelimiz, aydınımız yani evet, uzun zamandır çok Avrupa ve Amerika perspektifli
doğru,
şeylere sahip, görüşlere
doğru,
sahip.
Doğru, maalesef. Yani biz de Türkiye'de Kemalizm'den kurtulmak için Avrupa Birliği'ni savunduk yıllarca.
Bir kere İngilizce dışında yabancı
ondan
dil bilmiyorlar hocam. Rusça
İngilizce,
bilen
Rusya
ya da bizim
Rusya,
oradaki lehçelerin bilen kaç evet, tane uluslararası ilişkiler evet, uzmanımız vardır? Belki hariciyede çalışan diplomatların dışında kimse vakıf değil bu dillere filan, lehçelere.
Kültürlerimize de vakıf değiliz.
Evet.
Bakın biz mesela Kutadgu Bilik üzerine işte diyelim yurt dışı Türkler için belki bir program konuşuruz. çalışma yaptık. Kutadgu Bili siyaset bilimi açısından da okuma, yani çok önemli bir metin. Bilgi ve iktidar ilişkileri açısından da çok önemli bir metin. Müslüman, Türklerin Müslümanlığı benimsedikten sonra ortaya koydukları iktidar anlayışı, bilgi anlayışı, toplum düzeni, bu açıdan da çok önemli bir metin. Biz bunları kim ilgilenmeye başlamış? İşte Teoman Hoca ilgilenmeye başlamış. Evet, diyelim merhum. Türkiye'de Allah rahmet etsin. Yeniden baktığımda birkaç kişi, bizim Mahmut Arslan sosyolojide yıllar önce 12 Eylül'den sonra demek ki onun etkisiyle ilgilenmiş. Ama biz Platon'la ilgili diyelim veya Hegel'le ilgili bir sürü kitap yazmışız. Okumuşuz, tartışmışız. Kutadgu Bili'yi de daha çok, yani kusura bakmasınlar, taşra bilinç düzeyine sahip olan, sadece bizimdir, kimsenin değildir deyip o küçük mağara dünyasında kalanların üzerinde durduğu bir kişi olmuş. Halbuki Kutadgu Bili, biz dünya siyaset bilimi açısından tartışmalıyız.
Yani basit bir ahlak kitabı, evet, gibi sunulmuş hocam.
Sunulmuş. O nedenle biz kendi düşünce varlığımıza aşina değiliz. Ondan dolayı Türkiye'nin kurtuluşunu ya Avrupa Birliği üzerinden ya Avrasya üzerinden okumaya çalıştık. Artık bizim bunu aşmamız gerekiyor. Hakikaten ben şahsen ümmet düşüncesi ve siyasetten yana birisiyim. Ama dediğim gibi Turanlık siyasetinin de bir realitesi var. Onu da Enver Paşa'nın çizgisinden sürdürürlerse buna karşı da saygım var.
Evet.
Yani bunun da Türkiye için önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet, evet. Hocam teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Demin siz de söylediniz, yine bu meseleyle alakalı bir, evet, konumuz daha var. Tabii nasıl bağlarız ederiz, evet, onu birazdan konuşacağız. Nüfus meselesi hocam. Yani bu son günlerde çok gündemimizde, evet, beka meselesi, milli varlığımızın...
Her şey beka meselesi,
evet,
oluyor.
Milli varlığımızın, evet, temel meselelerinden biri deniyor. Belki üst bir söylem olarak bazen siyasetçilerin istismar ettiği bir söylem gibi algılanırken, işin bir de istatistik tarafı var. Onlar ortaya çıkınca, tabii, herkes tehlikenin farkında hocam.
Ama istatistikleri okuma biçimimiz problemli.
Evet.
Bak, siyasetçileri yine ben anlıyorum. Adam istatistiği düz okur. Telaşlıdır. Bir şey söylemesi lazım millete. Ama bilim adamlarının, sosyologların, münevverlerin, düşünen insanların, araştırmacıların bu istatistikleri geniş okuması lazım. Yani o istatistikleri tarihsel döneme bakmaları, sosyal dünyasına bakmaları, evlilik meselesine, göç meselesine, coğrafya meselesine...
Sebeplerini çok katmanlı görmek lazım.
Bunlarla beraber bakmak gerekiyor. Evet. Yani ha, emperyal bakış işte yok yani.
Evet.
2010 yılında çok uluslararası önemli bir sempozyum olmuştu aile ile ilgili. Kazakistan'da bir hanımefendi dedi ki biz o 2010'da nüfus şikayetinde bulunmuyorduk. Bizde nüfus çok az dedi. Biz bunu işte artırmak istiyoruz. Dedim işin kolayı var yani. Bak, sizin kardeşlerinizsiniz, biz burada yaşıyoruz. Biz sizinle etkileşim içine gireriz. Oraya gelebiliriz dedim. Gelen insanlarımız olur. Yani beraber düşünmek, bakın. Yine 2011 yılında Malatya'da böyle bir sempozyum yaptık. Yine bu defa şikayet edildi. Türkiye'de nüfus azalması. Dedim o kadar üzülmeyin. Bak, Suriyeliler var. Onlar geliyor. Müslüman ülkelerden fazla nüfusu olanlar var, geliyor. Dolayısıyla aslında göç faktörünü geç hissettik. Göçün, nüfusun dengelenmesinde, nüfusun doğurganlığının düşmesi üzerine rol oynayacağı dengeleyici boyutunu geç algıladık.
Geç algıladık, evet. Yani, hocam şimdi şöyle, elimizde şu veriler var. Yani mesele... Evet. Derinlemesine tartışılmaya başlandığında bunlar da gün yüzüne çıktı. Evet. Aslında TÜİK bunları yayınladı. Her sene yayınlıyordu, yayınlıyor, ama kimse çok dikkat etmiyordu. İşte 2006'dan bu tarafa da Cumhurbaşkanımız üç çocuk diyordu. O da,
evet,
bir siyasi malzeme olarak, siyasi, evet, söylem olarak algılandı. AK Parti işte kendi nesillerini çoğaltmak istiyor, kendine oy verecek nesiller ortaya çıkarmak
yani,
istiyor dendi ama
ya,
mesele hiç öyle ya, değilmiş. Şimdi ülkemizde hocam çocuk nüfus, çünkü yani 0-17 yaş arası, evet, çocuk nüfus kabul ediliyor.
Evet.
Hocam bu oran 1970'te 48'miş, %48.
Doğru.
Şu an %25'in altına, evet, düştü.
Evet.
Bu oranla devam ederse 2080'de de %15.2 olacakmış.
Şimdi bakın bu yani, yanlış bir okuma tarzı.
Mesela ben bir iki şey evet, vereyim hocam. Bak bunlar, sizden değerlendirme isteyeceğim. Mesela yaşlı nüfus 65 yaş ve üstü 1970'te %4.4'müş. 2080'de %33'ü geçeceği varsayılıyor. Doğru. Ortanca yaşımız bunu ben önemsiyorum hocam.
Evet.
12 yılda yani 2014'te 30'muş. Şu an 35'e çıkmış. Dolayısıyla biz hep konuşuyoruz bu küçük aile, çekirdek aile, evlenmeler azalıyor, boşanmalar evet. çoğalıyor.
Evet.
Emekli sayısı artıyor. Çalışan 1.6 hocam şu an emekliye evet. göre. 4'müş bu zamanında. Şu an yani 1.6 kişi çalışıp neredeyse 4 kişiye bakıyor filan. Böyle garip durumlar var.
O Türkiye'nin
şimdi
yanlış...
hocam burada evet. bir göç almak tartışılıyor. Yani tüm bu siyasi söylemler, mekanik tedbirler, işte bilmem ev kadınlarına maaş verelim, işte çocuk başına şunu verelim, bunu verelim, o teşvikleri filan koysak da bu işin zor döneceği söyleniyor. Dillendirilen çözümlerden birisi dışarıdan göç almak. İşte Özbekistan'dan, bilmem Turan illerinden az önce görüştük göç almak. Evet. Somali'den göç almak, Bangladeş'ten göç almak, hali hazırda düşman gibi gösterilen o Suriyelileri aman tutalım, hepsini vatandaş yapalım.
Bize en uygun olanlar da Suriyeli,
evet,
kimse kusura bakmasın.
Hatta şu
yani.
Bile dillendiriliyor bazen, ya Gazzelilerin hepsini getirelim, bizim vatandaşımız evet, olsun evet. da deniyor. Ne dersiniz hocam bu göç şimdi, alma meselesi, tam da Turancılığı da konuştuğumuz bir zamanda.
Şimdi... Ali Bey şöyle bir sorun var. Yani istatistiği yanlış okuyoruz bir. İki bu konuları konuşanlar gücü elinde tutuyor diye, önde diye konuşuyorlar. Uzmanlık alanları değil.
Sizin çoğun. Yanlış okunuyor dediğiniz gelecek projeksiyonlarına dahil
tabii,
yorumlamalar.
Yanlış okunuyor.
Mesela 2080'de şu olacak.
Yanlış. Mesela
nedir
niye
hocam
yanlış
doğrusu?
Diyorum. Mesela bu bir ilerlemeci bakış açısıdır. Sabah akşam biz Avrupa sentrik yaklaşımları eleştiriyoruz. İlerlemeciliği eleştiriyoruz ama ilerlemeci bakıyoruz. Ben bunu nereden çıkarıyorum? Bakın 1700'lerin sonunda nüfus teorisiyle ilgili modern ilk önemli metin yazılıyor. Bu Malthus tarafından yazılıyor. Ve Malthus diyor ki nüfus böyle çoğalırsa geometrik olarak yiyecekler de azalacak. Dolayısıyla büyük kıtlık olayları yaşanacak. Adam ilerlemeci bir anlayışla bakıyor.
Evet.
Bakın. Ama dediği çıkmıyor. Çünkü nüfusta kitlesel ölümler çıkıyor bazen artış olmuyor bakın, denge oluyor. Bazen kıtlıklar oluyor. Bazen veba salgını, kolera salgını, bilmem ne oluyor.
Evet.
Bazen Avrupa'nın kendi içinde bir göç dalgaları oluyor. Tamam mı?
Evet.
Avrupa 60'larda da tir tir titriyordu. Nüfusun yaşlandı efendim. Biz şeyde Ali Bulaş bir ara yazıyordu, okuyorduk gençliğimizde. Avrupa nüfusu işte yaşlı nüfus, nüfus korkusu var. İslam dünyasına ihtiyaç duyuyor. İslam dünyası çoğalacak orada Müslümanlar. Bak öngörüsüzlük. Adamlar Sovyetler Birliği sona erdi. Ondan sonra orada zaten Avrupa uygarlığın bir parçası olan Hristiyan olan Polonya olsun ve diğer ülkeler olsun. Berlin falan birleşti. Dolayısıyla nüfusunu orada karşıladı.
Evet.
O nedenle bu nüfusun çoğalması sadece doğurganlıkla olmaz. Artı böyle istatistiği bugün önümüze koyup ilerlemeci okumalar yapmak bir şey olabilir. Projeksiyon olabilir ama bu projeksiyonu mutlak görmek de yanlış. Çünkü tarih ilerleyerek devam etmiyor. Toplum ilerleyerek devam etmiyor. Doğurganlık yarın bilemeyiz. Doğurganlık azalır. Kadınlar çalışır, tatmin olur. Şehire tatmin olurlar, çalışmaya tatmin olurlar, moderniteye tatmin olurlar. Başlarlar, ya yeter ya çalışmak istemiyoruz demeye.
Çocuk yapalım derler.
Diyebilirler, bu hiç belli olmaz bakın. Biz mevcut olanı temel alıp bunun üzerinden bir gelecek okuması yapıyoruz. Ama gelecekleri tahmin etmek sosyal bilimlerde mühendislik gibi değil, kolay değil yani. Sen bir baraj yapıyorsun, bu barajda şu kadar su gelecek... Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıl bütün Fırat Havzası'nı sulamaya yeter. Bunu yapıyorsun, Fırat işte ne şeyini kuruyorsun, barajını kuruyorsun, Keban Barajı'nı kurmuşsun.
toprakları suluyor, enerji alıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ama toplumlar öyle değil, nüfus öyle değil, kültür öyle değil. Burada göç önemli bir, bir de geleceğin, gelecekte Allah'ın eli var. Biz Allah'ın elini tam bilemeyiz. Bak bir bilim adamı olarak diyoruz. Bilimde de buna Adam Smith gizli el demiş. Evet. Veya bilinmezlik faktörü diyorlar bugün. O bilinmezlik faktörü, o gizli el bize göre
Allah'ın takdiri,
Allah'ın takdiridir. O nedenle biz ne yapacağız? Bugünkü durumumuzu, realitemizi göreceğiz. Tabii ki sorunlarımızı konuşacağız. Sükunetle bu işi bilen insanlar konuşacak. Tarihçi olup da hayatında hiç aileyle ilgili çalışmamış bir insan gelip bize mekanik çözümler sunup milleti yanlış yönlendirmesi doğru olmaz.
Hocam benim şöyle yani, bir endişem var da.
O nedenle.
Şu okumalarla ilgili. Evet. Daha doğrusu bu okumaları olumlayan bir görüşüm var. O da şu. Evet. Şimdi o bahsettiğiniz o Malthus. Evet. İşte o 1798'lerde evet. galiba bu şey yapılıyor.
Teori ortaya.
Hatta buna Malthus felaketi, nüfus tuzağı filan da dendiğini biliyorum. Orada evet. bu Malthus'un, Thomas Malthus'un teorisi şunun üzerine kurulu hocam. Yani gıda bulma.
Tabii.
En temel gıda bulma. Yani
ama nüfus da çoğalacak.
Çoğalacak. İşte salgınlar, savaşlarla tekrar dengelenecek deniyor. Hocam şu an bu modern zamanlarda gıda bulmayla ilgili salgınla aşılar, işte bir pandemi geçirdik, anında Ar-Ge'ler yapıldı, bir ayda aşılar icat edildi, bilmem ne filan. Hani şimdi biraz daha böyle homo deus çağına girdi ya bu insanoğlu, tırnak içinde kullanıyorum. Artık diyor ki tanrı insan. Yani tamamen nefsani, işte duygularını, bedenini tatmin etme üzerine bir şey. Sanki bu girdaptan geri dönüşümüz zor olacak ve bu okumaları ben kısmen böyle bir doğru buluyorum. Ya. Yani gıda meselesi değil hocam, beslenme meselesi değil.
Orada bizim şu an, bak Malthus'un teorisine yok, bizim, bahsetmem gıda yok, için yok. Değil.
Mekanik çözümlerde şunun için değil mi hocam? Ya size para verelim, çocuk doğurun. Yok, bak olmaz. Sen buna bakamıyorsun.
Yok.
Bez parası verelim. Bak. Yani şu an millet ya bunlar da kadınlar bakamadığı için değil ki, konfora alıştılar. Tabii, yani tabii, modernlik tabii, hastalıkları tabii, var tabii. şu anda.
Bakın Malthus'un şunu diyorum. Malthus'ta o zaman nüfus efendim artıyor. Bu nüfus çok artacak. Dolayısıyla kıtlık yaşayacağız diyor. Ama Malthus'un öngörüsü tutmadı. Neden? Evet. Çünkü sağlık imkanları gelişti.
Tarım gelişti, makinalaşma gelişti.
Ondan sonra Avrupa bu defa tam tersine Malthus'un öngörmediği bir biçimde nüfus azaldı. 60'larda nüfus azaldığı için, değil mi?
Evet.
Ondan sonra yani zaten o doğum kontrol, aile planlamaları uygulandı. Kürtaj serbest oldu. Ondan sonra 70'lerde başladılar yeniden. 70'lerin ortalarında, 80'lerde başladılar yeniden nüfusu artırma yoluna gitmeye. Nüfusunu artırma yolu önce işte bu maaşları artırdılar. Çocuk doğurmaya yönelik destekleyici programlar ortaya koydular. Ama onlar da çok işe yaramadı. Bunun yerine ne oldu? Göçler geldi. Türkler geldi. Efendim Afrika'dakiler geldi. Araplar geldi. Meksikalılar geldi. Bunları dönüştürdüler kısmen. Evet. Dolayısıyla göç çok önemli bir yöntem. Türkiye'de göçle bu sorununu belli bir düzeyde çözebilir. Bunu böyle mekanik çözümler, bir kadını kuluçka gibi koyalım da efendim ayda da bilmem ne kadar para verelim. Kadın yapmak istemiyor ki yani. Çünkü kadınlar artık eski konumlarından çıktılar. Erkekler eski konumlarından çıktılar. Erkek de 3 çocuğa bakmak istemiyor. Erkek de daha iyi bir arabaya sahip olmak istiyor. Daha iyi bir eve sahip olmak istiyor. Tırnak içinde kendi hayatını yaşamak istiyor. Çocuklarıyla beraber bir hayat değil. Ailesiyle beraber bir hayat değil. Bireysellik çok öne çıktı. O nedenle bugün bu realite var. Ama bu realite geçici olarak bence göç. Yani bu göçte Türkler niye? Çünkü Türkler bize yakın. Dil olarak yakın, inanç olarak yakın, kültür olarak yakın. Suriyeliler bizimle aynı soya ait değiller ama Suriyeliler de bize yakın. Yani Osmanlı, Suriye, Orta Doğu'da mesela Körfez ülkelerine göre daha yakın bize.
Hocam Müslümanlar en başta. Aynı dindeniz.
Aynı dinde olmamız.
Evet.
Ama Suriye'nin farklı bir özelliği var. Evet. Benim İranlılarla o kadar entegrasyon yapamayabilirsin.
Doğru.
Suriyelilerle daha kolay yapıyoruz.
Evet, evet.
Suriyelilerin bize bir yakınlığı var. Filistinler mesela bize çok, Libya bölgesindekiler, Mısır'dakiler, bunlar daha...
Belki Orta Asya'da gelenler,
Orta Asya,
yani Özbekler,
tabii,
Türkmenler.
Tabii Özbekler.
Tabii ondan hocam şöyle bir şey de var.
Doğu Türkistan'dakiler.
Suriyelilerle ilgili de biz ilk işte çok konuştuk burada hocam.
Evet.
Hatırlarsanız Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken Suriyelilerle ilgili suç istatistikleri yayınlamıştı, yorumlamıştık.
Evet, evet,
ya
evet.
Dedi bu hiç bildiğiniz
öyle,
gibi
öyle.
Değil.
Suriyeliler çok farklı.
Yani o suç oranları çok köpürtülüyordu hocam.
Çok.
Ama yani bu istatistiğe giremeyecek kadar az bu işte şeyler, asayiş vakaları denmişti o zaman. İlk bunu böyle bir tolere etmemiz gerekiyor herhalde. Orada bir zorlanıyoruz hocam. İşte Afganlılar şöyle,
ya
Özbekler şöyle,
evet, evet.
Suriyeliler şöyle. Yani toptan bir genellemeyle bu insanların hepsi işte kötü, uyumsuz.
Ya o biraz da Ali Bey şeyle ilgili, ekonomiyle ilgili. Türkiye biraz ekonomide daralınca insanlar hemen suçlu olarak, yani dışarı Avrupa'da da öyle.
Kaldı ki bu
suçlu
insanlar
olarak,
hocam istismar edildi Türkiye'de. Yani asgari ücret bile verilmedi.
Anlamda,
sigortaları yapılmadı.
Tabii tabii.
Hatta şunları da hatırlayalım. Biz bunları hep konuştuk sizinle. Evet. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, bunları çıkarırsanız sanayi çöker
tabii,
dedi
çöker,
bir ara.
Doğru.
Dolayısıyla doğru. O ilk uyumda sıkıntı yaşamıştık ama şu an biz buna ihtiyaç hissediyorsak, nasıl ki Avrupalılar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dışarıdan
tabii,
göç aldılar, hepsini hoş geldiniz dediler,
tabii, aynen
entegre
öyle
etmeye çalıştılar. Biz bu bilinçle bakarsak
bugün
meseleye...
Bugün bile orada yabancı Müslüman olan, kendi tarihinde hiç yer almayan, beraber yaşamamış olan Türkleri, Arapları orada entegre ediyorlar. Biz Suriyelilerle 80 sene önce beraber yaşıyorduk.
Biz yani hocam o misafir ettiğimiz duygusundan çıkıp biz bu insanlara ihtiyacımız var duygusuna büründüğümüz zaman bu entegrasyon
evet,
da kolaylaşacak herhalde.
Kesinlikle.
Evet.
Bunlar Allah'ın da takdiri. Bak Allah gizli bir el olarak ihtiyacımız olanları bize gönderiyor.
Bize gönderiyor. Evet. Hocam evet, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dostlar, hem Kurban Bayramımızı hocam tebrik etmeyi unuttuk. Kıymetli
evet,
dostlarımızın, tüm Erkam Radyo ailesinin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbimiz sizleri ailelerinizle birlikte daha nice bayramlara eriştirsin. Bugün biz Kırkambar'ın sonuna geldik. Hocamla iki konuyu müzakere ettik. İnşallah haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hocam siz de...
Ben de bizim ümmetimizin, Turan illerimizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu, muhabbetli olsun. İnşallah bu savaşlar, bu çatışmaların azalmasına da vesile olur diye.
İnşallah. Hoşça kalın efendim.